Ayrım 14.
Şu ütüyü bir dakika bırakın. Yakında buralarda çirkin bir takım olaylar olacak. Bunların önüne geçmek elimizde değil. Bir an önce buradan gitmenizi istiyorum. Hiçbir şey olmaz, abartıyorsunuz. Her neyse, ben zaten gidiyorum. Ama bir çırpıda hazırlanıp hadi ben gidiyorum da diyemem. İşi gereğince devretmem gerekir. Arkamdan söz edilmesini istemem. Peki her şeyi kime teslim edeceğim? İşte sorun burada. O demirbaş defteri yüzünden neler çektim bilemezsiniz. O kadar yoruldum, çalıştım da yine memnun olmadılar. Zaprinkaya'nın eşyalarını hastanenin defterinde artık onun malıymış gibi gösterdim. Verilen emirde böyle isteniyordu. Daha sonra bunu mal sahibinin mallarını korumak için yaptığım söylendi. Ne kadar çirkin bir şey. Tanrı aşkına bu tabak, çanak, halı için kendinizi üzmeyin. Hepsinin canı cehenneme. Böyle bir zamanda uğraşılacak sorun mu yani? Keşke sizinle dün konuşsaydım. O kadar keyfim yerindeydi ki size şimdi açıklayamadığım birçok şeyi teker teker anlatabilirdim. Soracağınız her soruyu cevaplandırabilirdim. Doğru söylüyorum, şaka etmiyorum. İçimi boşaltmak için bahane arıyordum. Size karımdan, oğlumdan ve kendimden söz etmek istiyordum. Acaba bir erkek bir kadınla niçin bir takım kuşkulara kapılmadan konuşamıyor? Bunun altında her zaman kötülük mü vardır? Allah kahretsin. Rica ederim ütünüzü yapmaya devam edin, bana aldırmayın. Çünkü uzun zaman konuşacağımı sanıyorum. Düşünün bir kere, nasıl bir çağda yaşıyoruz. Siz ve ben bu çağın içindeyiz. Etrafta nasıl bir şeyler döndüğünün farkında mısınız? Böyle olaylara 40 yılda bir rastlanır. Bir düşünün, bütün Rusya köklerinden sallanıyor. Siz, ben ve başkaları açıkta kaldık. Bize göz kulak olacak kimsemiz yok. Serbestiz. Lafla olan bir serbestlik değil bu. Gerçek anlamda bir serbestliğin ve özgürlüğün içinde yaşıyoruz. Gökyüzünden hiç beklemediğimiz anda kucağımıza düşüveren bir özgürlük bu. Yanlış anlayışın kazandırdığı bir özgürlük. Ütü yapmaya devam edin, konuşmayın. Ve herkes ne kadar değişti, dikkat ettiniz mi? Dün akşam alanda yapılan konuşmaları dinledim. İnsanı şaşırtan bir toplantıydı. Rusya hareket halinde. Artık olduğu yerde duramıyor. Sükun bulamıyor. Durmadan konuşuyor, susmayı beceremiyor. Dün akşam alanda sadece insanlar konuşmuyordu. Yıldızlar, ağaçlar bir araya gelmiş konuşuyorlardı. Çiçekler filozofça fikirler ileri sürüyorlardı. Taş binalar toplantılar düzenliyordu. Sanki kutsal kitaptan fırlamış bir geceydi. Siz de öyle düşünmüyor musunuz? Azizlerin yaşadığı zamanlarda gibi değil miyiz? Toplantılar düzenleyen yıldızlar, ağaçlarla ne demek istediğinizi anlıyorum. Çoğu zaman ben de sizin gibi olurum çünkü. Bu duruma düşmemizin nedeni savaş. Doğal olarak devrimin de rolü oldu. Savaş yaşamın tek düze gidişini değiştirdi. Sanki insan isterse bir zaman için yaşamaktan vazgeçebiliyormuş gibi bir durum oldu. Ne kadar saçma. Devrim uzun zaman insanın içinde tuttuğu bir soluk gibi birden patlayıverdi. Herkes canlandı, yeniden doğmuş gibi oldu, değişti. İnsanların iki devrimden geçtiğinde ileri sürebilirsiniz. Bir tanesi kendi içinde kopan devrim, öteki de genel devrim. Bana öyle geliyor ki sosyalizm bir derin okyanus. Bütün bu ayrı ayrı akan sular, bu özel kişisel devrimlerde eninde sonunda bu okyanusa akıyor. Yaşam denizi. Kendi gerçek anlamında yaşam. Yaşam diyorum. Benim sözünü ettiğim yaşam deha ile değişmiş, yaratıcılıkla zenginleşmiş bir yaşam. İşte şimdi insanlar yaşamı kitaplarda okumaktan, sinemalarda görmekten vazgeçtiler. Onu doyasıya yaşamak, öğrenmek isteğiyle yanıyorlar. Yuri'nin sesine gelen titreme onun nasıl bir heyecan içinde olduğunu gösteriyordu. Lara ütü yapmayı bıraktı, ona ciddi ve hayret dolu bir bakışla baktı. Bu bakış Yuri'yi şaşırttı. Ne söyleyeceğini unuttu. Bir an süren sıkıcı bir sessizlikten sonra Yuri yeniden konuşmaya başladı. Aklına ne gelirse söylüyordu. Bugünlerde verimli, içten bir yaşama karşı büyük bir istek duyuyorum. Bu uyanışın, ayaklanmanın içinde bulunmak, onun bir parçası olmayı ne kadar isterdim. Şimdi ben bu duygular içinde çırpınırken, sizin kim bilir hangi gizemli evrende dolaşan şaşkınlık dolu, üzüntülü bakışlarınızla karşılaşıyorum. Böyle bir bakışla karşılaşmamak isterdim. Çünkü sizin her bakımdan eksiksiz olmanızı, hiçbir şey için hiç kimseye muhtaç olmamanızı isterdim. Söz gelişi size çok yakın birinin, bir arkadaşınızın ya da kocanızın, hele kocanız askerse daha iyi, gelip elimden tutmasını, sizin alın yazınız, geleceğiniz için üzüntüye kapılmamamı söylemesini, sizi rahat bırakmamı söylemesini isterdim. İşte o zaman onu bir yumrukta, affedersiniz söylemek istediğim bu değildi. Sesi yine duygularını açığa vuruyordu. Başını salladı. Umutsuz bir şaşkınlık içinde yerinden kalktı, pencereye yaklaştı. Pencerenin pervazına dayanarak dalgın, huzursuz ve görmeyen bakışlarla karanlığa bürünmüş bahçeye baktı. Kendini toparlamaya çalıştı. Lara pencerenin öbür pervazıyla masa arasında koyduğu ütü tahtasının çevresini dolaştı. Odanın orta yerinde Yuri'nin birkaç adım gerisinde durdu. İşte korktuğum başıma geldi dedi yumuşak bir sesle. Kendi kendine konuşuyormuş gibi bir hali vardı. Olmamalıydı. Yapmayın Yuri Andreyeviç. Büyük bir yanlış bu. Sonra eyvah görüyor musunuz sizin yüzünüzden ne yaptım? Lara ütü tahtasına doğru koştu. Bluzlardan biri etrafı dumanlar saçarak yanıyordu. Lara ütüyü bluzun üstünden alarak öfkeyle yerine koydu. Sonra Yuri Andreyeviç dedi. Kendinize gelin. Matmazel'in odasına gidin bir bardak su için. Ondan sonra gelin ve her zamanki gibi benim istediğim gibi olun. Beni işitiyor musunuz Yuri Andreyeviç? Bunu yapabileceğinizi biliyorum. Rica ederim çaba gösterin. Daha sonra bu cinsten konuşmalar yapmadılar. Bir hafta sonra da Lara, Jivago'ya veda ederek Moskova'ya hareket etti. 9. Ondan bir süre sonra Jivago yola çıktı. Yola çıkmasından bir gece önce korkunç bir fırtına başladı. Fırtınanın uğultusu yağmurun gürültüsüne karışıyordu. Yağmur bir kırbaç gibi evlerin çatılarına düşüyor, sokaklardan aşağı rüzgarın değişen hızıyla adım adım ilerliyordu. Gök gürültüsü birbiri ardından patlıyordu. İkide bir çakan şimşeğin ışığında sokak uzayıp gidiyor, ağaçların aynı yöne doğru eğildikleri görülüyordu. Mademoiselle Fleury gece yarısı kapının çalınmasıyla uyandı. Ön kapı küt küt vuruyordu. Mademoiselle yatağında telaşla kalkıp oturdu. Hastanede kalkıp kapıyı açacak kimse kalmadı mı acaba diye düşündü. Kendisi zavallı yaşlı bir kadındı. Her şeyi o mu koşturacaktı? Zabriskilerin zengin aristokratlar olduğu doğruydu. Ama hastaneye ne demeliydi? Hastane halka ait değil miydi? Hastaneye göz kulak olmaları gerekmiyor muydu? Söz gelişi, şimdi erkek hasta bakıcılar nereye kaybolmuşlardı? Herkes bir deliye tıkılmıştı. Artık kapıcılar, doktorlar, hemşireler kalmamıştı. Yine de hastalarla doluydu. O ameliyathane olarak kullanılan oturma odasında iki bacağı kesilmiş bir adam vardı. Aşağı kattaki çamaşırhanede bir sürü dizanterili hasta yatıyordu. O şeytan karı Ustinya'da dostlarını ziyarete gitmişti. Bir fırtına çıkacağını bilmesi, ona göre hareket etmesi gerekmez miydi? İşte geceyi başka yerde geçirmesi için güzel bir bahane çıkmıştı. Oh çok şükür, kapının vurulması kesilmişti. Kapıyı kimsenin açmayacağını anlayınca gelenler geri gitmişlerdi herhalde. Bu havada sokağa çıkmaya kim cesaret ederdi ki? Yoksa gelen Ustinya mıydı? Hayır olamaz. Ustinya'nın kendi anahtarı vardı. Ah tanrım kapı yeniden vurulmaya başladı. Ah domuzlar. Jivago'nun bir şey işitmesi beklenemezdi. Yarın yola çıkacağı için düşünceleri şimdiden Moskova'daydı. Peki ya Galuli'yle ne demeliydi? Bütün bu gürültünün içinde nasıl horlaya horlaya uyuyabiliyordu? Yoksa uyanmıştı da kapıyı onun kalkıp açmasını mı bekliyordu? Zavallı, yapayalnız kalmış bir kadının bu korkunç ülkenin korkunç gecesinde kalkıp kim bilir kime kapı açmasını bekliyorlardı. Galulin, birdenbire anımsamıştı. Galulin de nereden çıkarmıştı? Uyku sersemi düşünmüştü mutlaka. Galulin artık burada değildi. Şimdi çok uzaklarda olmalıydı. Matmazel'in kendisi, Jivago ile birlikte onu sivil kılığına sokup yolları, kasabaları, köyleri iyice öğrendikten sonra yola çıkarmamışlar mıydı? Komiser Gintz'i öldürdükleri bir Yuchi istasyonundaki linç olayından sonra Galulin'i asker kaçakları Melyuzevyo'ya kadar izlemişler, kasabada onu aramadıkları köşe bırakmamışlardı. Eğer o motorlu birlikler olmasaydı Melyuzevyo'da taş üstünde taş kalmayacaktı. Neyse ki o sırada kasabadan bir zırhlı birlik geçiyordu. Kasabayı savunarak kaçakları geldikleri yere sürmüşlerdi. Fırtına sona ermek üzereydi. Gök gürültüleri daha seyrek duyuluyor, gücünü kaybediyordu. Yağmur durmuştu. Arada sırada suyun yaprakların üzerine düşerken, arkların içinden akarken çıkardığı yumuşak sesler işitiliyordu. Ses çıkarmadan çakan şimşeğin ışığı sanki bir şey arıyormuş gibi matmazenin odasında bir an durdu. Uzun süredir çalınmayan kapı birdenbire yeniden vurulmaya başladı. Birinin yardıma gereksinmesi vardı kuşkusuz. Rüzgarla birlikte yağmur yeniden başladı. Kapıda her kim varsa matmazel ona geliyorum diye bağırdı. Kendi sesinin çınlamasından kendisi bile korktu. Birdenbire kapıdakinin kim olabileceğini düşünmüştü. Yatağından fırladı, aceleyle terliklerini giydi. Jivago'yu kaldırmak için koştu. Kapıyı açmak için aşağı onunla inmek daha doğru olacaktı. Ama Jivago'da kapının çalındığını işitmişti. Bir mum yakmış aşağı iniyordu. İkisinin de aklına aynı şey gelmişti. Matmazel Fransızca, "Jivago, Jivago, ön kapıyı vuruyorlar," diye seslendi. "Aşağı yalnız başıma inmeye korkuyorum. Belki Lara ya da Teğmen Galulin gelmiştir." Kapının vuruluşuyla uyanan Yuri, gelenin tanıdık biri olduğundan emindi. Ya Galulin kaçmayı başaramamış, onlara sığınmak için geri dönmüştü, ya da Lara yoluna devam etmekten vazgeçip konağa, yani Yuri'ye dönmüştü. Taşlığa gelince Yuri, elindeki mumu Matmazel Fleury'e verdi. Kapının demir sürgülerini çekti, kapıyı açtı. Rüzgarın etkisiyle kapı ardına kadar açıldı, mumu söndürdü. Yuri ile Matmazel'in üstüne yağmur damlaları düştü. "Kim var orada? Kim var orada? Orada kimse var mı?" diye Yuri ile Matmazel sırayla karanlığa doğru seslendiler. Cevap veren olmadı. Birdenbire aynı vuruşlar evin bir başka tarafından gelmeye başladı. Yoksa arka kapı ya da bahçeye açılan pencereye mi vuruyorlardı? Doktor, "Galiba rüzgarın sesi," dedi. "Yine de emin olmak için bir de evin arka tarafına bakalım. Siz gidip oraya bakın, ben de burada bekleyeyim. Belki bir gelen vardır, kaçırmayalım." Matmazel evin arka tarafına doğru gitti. Bu sırada doktor da kapıdan dışarı çıktı. Verandanın saçağı altında durdu. Artık gözleri karanlığa alışmıştı. Tan yerinin ilk ışıklarını fark ediyordu. Matmazel geri geldi. Yuri, "Ne haber?" diye sordu. "Haklısınız," diye Matmazel cevap verdi. "Kimsecikler yok." Bütün evi dolaşmıştı. Çamaşırhanenin penceresine çarpan bir ağaç dalı camı kırmıştı. Yerler su içinde kalmıştı. Lara'nın odası olan odada aynı haldeydi. Her yer su içindeydi. "Buraya bakın, panjurlardan biri yerinden çıkmış, durmadan çarpıp duruyor. Biz de kapı çalınıyor sandık." Biraz çene çaldılar. Sonra odalarına döndüler. Kapının biri tarafından gerçekten çalınmadığına üzülmüşlerdi adeta. İkisi de kapıyı açtıkları zaman soğuktan titreyen, iliklerine kadar ıslanmış bir durumda içeriye Lara'nın gireceğini sanmışlardı. Lara eşyalarını içeriye alırken ona binlerce soru soracaklardı. Sonra Lara odasına elbisesini değiştirmeye çıkacak, geri gelince de başından geçenleri saçlarını geriye iterek, kahkahalarla gülerek anlatacaktı. Bundan o kadar emindiler ki kapıyı kapadıkları zaman dışarıdan hala bir kadının izini, gölgesini hayal meyal görür gibiydiler. 10. Biryuchi istasyonundaki kargaşalıktan Biryuchi telgraf memuru Kolya Frolenko'nun dolaylı olarak sorumlu olduğu sanılıyordu. Kolya saat tamircisinin oğluydu. Meyuzeyovlular tarafından çocukluğundan beri tanınırdı. Hele Matmazel onu çok iyi bilirdi. Çünkü Kolya çocukluğunda bazı hizmetçilerle birlikte evlerinde kalmış, Matmazel'in denetiminde Kontes'in iki kızıyla oynamıştı. İşte Kolya Fransızcayı o zaman öğrenmişti. Herkes Kolya'yı bisikletinin üstünde ceketsiz, şapkasız gezerken görürdü. Hava nasıl olursa olsun ayağına daima ketenden altı ip ayakkabılarını giyerdi. Kollarını göğsünün üstünde kavuşturarak bisikletinin gidonunu tutmadan bir üç yolundan aşağı doğru iner, telgraf direklerinin düzenli olup olmadığını kontrol ederdi. Melyuzeyevo'da birkaç evde telefon vardı. Bir hatla bir üç istasyonuna bağlıydı. Bu hattı Kolya istasyondaki bürosundan yönetirdi. Her zaman boğazına kadar işe gömülmüş olurdu. Çünkü istasyon müdürü izinli olduğu zamanlar Kolya sadece telgraf ve telefona bakmakla kalmaz, aynı odadan yönetilen yol ve makas işaretlerini de kullanırdı. Birçok aracı kullanmak zorunda olduğundan Kolya kendine özgü, küfür dolu, anlaşılmaz bir dil uydurmuştu. İstediği zaman bir soruya cevap vermemek ya da gereksiz gördüğü konuşmalara katılmamak için bu dili kullanırdı. Söylendiğine göre kargaşanın çıktığı günde hep bu biçimde konuşmuştu. Galuli'nin bütün iyi niyetlerini bu şekilde konuşarak mahvetmiş, belki de bilmeyerek olayların bambaşka bir yöne çevrilmesine neden olmuştu. Galulin kasabadan telefon edip istasyonda ya da istasyonun dışında bir yerde olan komiser Ginz'i aramıştı. Bulamayınca Ginz'in yanına geldiğinde kendisi gelinceye kadar da harekete geçmemesini söylemesini Kolya'ya öğütlemişti. Ama Kolya o sırada yaklaşan bir trene işaret vereceğini bahane ederek Ginz'i bulup söylenenleri aktarmamıştı. Aynı zamanda Kolya doğru ya da yanlış gelen trenin istasyona girmesini geciktirmek için elinden geleni yapmıştı. Bu trende Biryuchi'ye çağrılan Kazak askerleri bulunuyordu. Kazaklar istasyona inince Kolya onları görmekten duyduğu hoşnutsuzluğu da saklamamıştı. İstasyonun gölgesi altında ağır ağır ilerleyen tren gelip istasyonun kontrol odasının büyük penceresi önünde durmuştu. Kolya yeşil çuhadan kalın perdeyi ardına kadar açmıştı. Perdenin iki yanına Ulaştırma Bakanlığı'nın işaretleri işliydi. Kolya bundan sonra pencerenin taştan pervazında bir tepsi içinde duran kalın cam sürahiden bir bardağı su boşaltıp içmişti. Lokomotifin makinisti onu bulduğu yerden görünce dostça bir baş hareketiyle selamlamıştı. Kolya nefretle pis herif diye mırıldanmıştı. Adama dilini çıkarıp yumruğunu sallamıştı. Makinist onun ne demek istediğini sadece anlamakla kalmamış, trenden yana başını sallayıp omuzunu silkerek "Bende suç yok" demek istemişti. "Benim yerimde sen ol da bakalım ne yaparsın, patron ben değilim." Kolya yine el kol hareketleriyle "Sen alçağın birisin kerata" demişti. Vagonlardan atlar indirilmişti. Atların nalları tahta köprü üzerinde tok tok sesler çıkarıyordu. Vagonların sonunda bırakılmış tahtadan bir araba vardı. Yağmurun etkisiyle arabaların boyası soyulmuş, kurtlar ve nem yüzünden her yanı çürümüştü. Şimdi artık tahtalar tahta olmaktan çıkmış, eski durumlarına birer odun yığınına dönmüşlerdi. Hemen yanlarında yükselip uzayan ormanın ağaçlarından hiç farkları yoktu. Kazaklar aldıkları emre uyarak istasyonun dışında atlarını atladılar, açıklıktaki asker kaçaklarının köyüne doğru gittiler. Çok geçmeden kaçakların etrafı sarıldı. Askerlerin kulübelerinde silahları vardı. Ama ormanda ata binmiş bir asker yayadan daha güçlüymüş ya da daha büyükmüş gibi durur. İşte bu durum kaçak askerleri de etkilemiş, onları şaşırtmıştı. Kazaklar kılıçlarını çekmişlerdi. Ginz çemberin orta yerine ilerlemiş ve kaçaklara hitap etmişti. Her zamanki gibi bir askerin görevinden, vatanına olan borcundan ve diğer önemli konulardan söz etmişti. Ama bu sözleri dinleyiciler üzerinde bir etki uyandırmamıştı. Dinleyicilerini oluşturan bu askerler çok şey görmüş, çok şeye tanık olmuşlardı. Savaşın bütün sıkıntılarını çekmişler, yorulup sertleşmişlerdi. Bütün bu sözleri daha önce de işitmişler, sonucun değişmediğini görmüşlerdi. Sonra onlar Gintz'in adını tuhaf bulan ve Baltık şivesiyle konuştuğu için onu küçük gören halktan sıradan insanlardı. Gintz'e cevap olarak yüzlerce ses birden yükselmişti. "Pekala, pekala, yeter artık, anladık." Bu seslerin bazıları sakin, bazıları öfkeliydi. Sonunda öfkeli, nefretle titreyen sesler diğerlerini bastırdı. Bunlar, "Görüyorsunuz ya, bizi nasıl korkutmaya çalışıyor yoldaşlar?" diye bağırıyorlardı. "Tıpkı eskiden olduğu gibi. Demek bir sahiniz ha? Peki siz nesiniz Haşmet Meap? Ona aldırış etmeyin, Alman olduğu belli. Bize evraklarını göster, asalet Meap. Niye öyle ağzını açmış duruyorsun?" Sonra Kazak askerlerine döndüler. "Siz burada düzeni kurmak için geldiniz. Hadi bizi yakalayın, işiniz olsun bitsin." Ama Gintz'in konuşması Kazakların da hoşuna gitmemişti. Onun için bizim bir değerimiz yok diye mırıldandılar. Kendini bir şey sanıyor. Bunlar da teker teker kılıçlarını kınlarına soktular. Sonra atlarından indiler. Alanın ortasına doğru yürüdüler. Önce bir şaşkınlık oldu. Sonra Kazaklar 212. alayın kaçak askerleriyle birleştiler. Birbirlerine sarılarak kucaklaştılar. Kaygıya düşen Kazak subayı, "Siz buradan hemen uzaklaşın," diye fısıldadı. "Sessizce gidin. Gittiğinizi görmesinler sakın. Arabanız istasyonda duruyor. Durun da onu getirtelim. Acele edin." Gintz harekete geçti. Ama böyle gizlice kaçmayı gururuna yediremiyordu. Onun için gerekli ihtiyatı göstermedi. İstasyona doğru saklanmadan yürüdü. Çok korkuyordu ama gururu koşmasına, acele etmesine engel oluyordu. İstasyona çok yaklaşmıştı. Ormanın kenarına gelince ilk kez çevresine baktı. Askerler ellerinde silahları olduğu halde peşinden geliyorlardı. Gintz, acaba amaçları nedir diye düşündü. Adımlarını hızlandırdı. İzleyenler de hızlandılar. Aralarındaki uzaklık değişmedi. Gintz eski arabaların çifte kapısını görmüştü. Hemen onun arkasına geçti, koşmaya başladı. Kazak askerlerini getiren tren hangara çekildiği için demir yolunun üstü boştu. Aynı anda askerler de koşmaya başlamışlardı. Kolya ile istasyon müdürü Gintz'e istasyon binasına girmesi için bağırıyorlar, işaretler yapıyorlardı. Onu orada pekala korurlardı. Ama yine gururu bu şekilde hareket etmesine engel oldu. Çünkü yüzyıllardan beri sürüp gelen ve içine yerleşmiş bulunan onur duygusu onu kaçmaktan alıkoyuyordu. Bu duygulara uyarak kendisini o anda kurtuluşa eriştirecek olan yola sapmadı. Kalbi küt küt atarak korkusunu yenmeye çalıştı. "Kendinize gelin diye bağırmayalım," diye düşünüyordu. "Ben sizin düşmanınız değilim. Bu adamları durduracak bir şeyler yapmak gerekiyordu." Geçen son birkaç ay sırasında yiğitlik duygusu kafasında kürsüler, platformlar ve iskemlelerle birleşmişti. Bir kürsünün üzerine fırlayıp parlak kahramanlık sözleri edince kalabalığı etkileyeceğini, onlara istediğini yaptıracağını sanıyordu. İstasyonun giriş bölümünde yangın tehlikesine karşı kullanılan fıçının kapağının üstüne çıktı. Birkaç içe dokunan, birbirini tutmaz söz söyledi. Hareketindeki çılgınca yüreklilik ve güvenliğe kavuşmasına birkaç adım kaldığı halde bu biçimde davranışı adamları şaşırttı. Oldukları yerde donakaldılar, tüfeklerinin namlularını yere indirdiler. Ama Ginz kapağın pek ucuna basıyordu. Kapak kaydı, Ginz fıçının içine düştü. Bir bacağı fıçının içinde, diğeri dışarıda kalmıştı. Onun bu şekilde komik duruşu karşısında askerler kahkahalarla gülmeye başladılar. Askerlerin en önünde duranı Ginz'in boynuna bir kurşun sıktı. Diğerleri koştular ama süngüleri Ginz'in vücuduna boşuna soktular. Çünkü o çoktan ölmüştü. 11. Matmazel, Kolya'ya telefon ederek Doktor Jivago için trende iyi bir yer ayırmasını istedi. Jivago'yu iyi bir yere yerleştirmezse her şeyi söyleyeceği konusunda onu uyardı. Her zamanki gibi Kolya yine bir yandan Matmazel'le konuşuyor, bir yandan da başka hattı bağlamaya çalışıyordu. Psiko, psiko, beni işitiyor musunuz? Ne isyancıları, ne yardımı? Siz ne diyorsunuz Matmazel, telefonu kapatın rica ederim. Psiko, psiko, 36,15. Hay Allah, cezasını versin, hattı kestiler. Alo, alo, işitemiyorum. Yine mi sen Matmazel? Söyledim ya, istasyon müdürüyle konuşamam. Hepsi saçma sapan şeyler, 36. Hay Allah, hattan çekilin Matmazel. Ve Matmazel, benim gözüm boyayamazsın sen diyordu. Ben senin ne mal olduğunu bilirim. Doktoru trene bindireceksin, başka laf istemem. 12. Yuri'nin yola çıktığı gün hava pek kapalıydı. İki gün önceki gibi bir fırtına çıkacağı benziyordu. İstasyonun çevresindeki kerpiç evler ve kazlar bembeyaz duruyordu. Hayvanlar çelik rengi gökyüzünün tehdit ediciliği karşısında korkuya kapılmışlardı. İstasyonun önünde ve iki yanındaki geniş düzlüğün otları çiğnenmişti. Burada çeşitli yönlere haftalardan beri araç bekleyen yolcular oturuyorlardı. Kurşuni renkte kalın yün ceket giymiş yaşlılar gruptan gruba dolaşarak yeni bir haber olup olmadığını soruşturuyorlardı. 14 yaşlarında iki genç ses çıkarmadan yere uzanmışlar, kabuğu soyulmuş söğüt dallarını ellerinde döndürüyorlardı. Küçücük kız çocuklar eteklerini uçurarak ya da pembe pembe kıçlarını göstererek kalabalığın ayakları altında dolaşıyorlardı. Anneler ise ayaklarını dümdüz önlerine uzatarak oturmuşlar, emzikteki bebeklerini sımsıkı, biçimsiz kahverengi ceketlerinin göğsüne bastırmışlardı. Yuri ile istasyon müdürü, istasyonun içinde ve önünde yerlere yatmış yolcuların arasından üstlerine basmamaya çalışarak ilerlerken, müdür bir yandan ateş başlayınca hepsi koyun gibi oradan oraya kaçıştılar diye anlatıyordu. Bir anda burası boşaldı. O zaman toprağı görebildik. 4 aydır bu çingene kampı yüzünden toprağı göremez olmuştuk. İşte Ginz de burada yatıyordu, ne garip. Savaşta çok acıklı şeyler gördüm. Bu gibi manzaralara alışkın olduğumu sanırsınız. Ama nedense çok üzüldüm. Üzüntüm durumun saçmalığından, gereksizliğinden ileri geliyordu. Ginz onlara ne yapmıştı ki? Ama o sırada insanlıktan çıkmışlardı. Ginz'in ailesinin tek evladı olduğunu söylediler. Şimdi sağa dönelim, bir Roma girelim. Korkarım bu trene binemeyeceksiniz. Ezilip ölmeniz işten bile değil. Ben buradan kalkan bir tren hazırlatacağım. Yalnız bininceye kadar kimseye bir şey söylemeyin, yoksa treni paramparça ederler. Sukiniçi'de aktarma yaparsınız. 13. İstasyon müdürünün söylediği gizli tren demiryolu hangarından geri geri çekilip istasyonun önüne gelince alanda oturan o büyük kalabalık en kısa yoldan trene yetişip binmeye çalıştı. Yerlerde bir yataneleri gibi yuvarlanıyorlardı. Birbirlerini itip kakarak ya pencerelerden içeri girmeye bakıyorlar ya da vagonların tavanlarına tırmanıyorlardı. Tren bir anda doldu. İstasyon binasının önüne geldiğinde her tarafından salkım salkım insanlar sallanıyordu. Ayakta duracak bir karış yer bile kalmamıştı. Yuri olağanüstü bir çabayla sahanlığa yetişebildi. Oradan da yine anlayamadığı bir biçimde koridora geçti. Orada tren Sukiniçi'ye varıncaya dek bavulun üstüne oturarak gitti. Bulutlar dağılmış, tarlalar güneş ışıklarının altında pırıl pırıl parlıyordu. Cırcır böceklerin ötüşleri trenin tekerleklerini çıkardığı sesi bile bastırıyordu.